Padişah ve Sultan İskender Pala 15. ayrım. Ama bu dedikoduları üretenler daha sonra Beyazıt'ın henüz yerine varmadan Uğraş Deresi yakınlarında ölümü üzerine de onun ihtiyarlık ve hastalığını değil Sultan Selim'in kendi babasını öldürtmek üzere gizli emirler verdiğini ve onu zehirlettiğini söylemekten geri durmadılar. Benim şaşırdığım bu dedikodular onun da kulağına gittiği halde ne inkar ne de tasdik yolunda bir tek kelime söylememesiydi. Belki de böyle bir haberin yakınındakiler için o ürkütücü etkisinden yararlanmak ve saltanatının ilk yıllarında çevresindekilerin itaatini sağlamak istiyor olabilirdi. Öte yandan bu şüphenin doğru olup olmadığını kimse bilmiyordu ama herkes eğer doğruysa diye hesaplar yaparak adımlarını daha tedbirli atıyordu. Öyle ya, devlet yolunda babasını bile engel gören bir sultan, kapı kullarından veya tebaadan kimi feda etmez ki? Nitekim surların önünden dönülürken Yeniçeri'nin önde gelenleri kendisine ''Babanızı tahttan indirip sizi hükümdar eyledik. Maksadımız iyi siyaset güderek babanızın hatalarını düzeltmenizdir. Eğer becerebilirseniz size itaatimizi tam bulacaksınız. Yok yapmazsanız milletin elini yakanızda bulacaksınız.'' O vakit biz dahi milletin kılıcı olacağız dediklerinde hiç taviz vermeden şu cevabı yapıştırmıştı. Bana sultanların yetki ve nimetlerini böyle gölgeyle değil, tam ve aydınlık verin ki ben de size adaletin meyvelerini tam sunayım. Benimle kimsenin yürüyemeyeceği yere kadar yürüyün ki size geri dönme ayıbını yaşatmayacak ufuklar açayım. Siz kılıcınıza düşmanın boynundan gayrı hedef seçmeyin ki içeride asayiş olsun. Siz atılganlıkta kurtlar, yakıcılıkta alevler gibi olun da ben yüce gayeler ormanında aslanlık edeyim. Dururken, yürürken, koşarken ve savaşırken birinizi bin, bininizi bir isterim ki ben sizinle hamle ettiğimde zelzeleler sarsın cihanı, zulümleri kasırgalar boğsun. Ve dahi benim her sözüme inanın ki sözüm ile fiilim, fiilim ile kalbim, kalbim ile milletim birbirini tamamlasın. Ve zinhar ama zinhar bana yalan ile, dedikodu ile, tabaspus ile, siftinmek ve yaranmak ile yaklaşmayın ki sizi telef etmeyeyim. Bu mülakattan sonra dillerde dolaşan dedikodular, tevatürler birden kesiliverdi. O havadisin doğruluğu endişesi içinde sultana şüpheyle bakanlar ondan şiddetle çekinmeyi öğrendiler. Hatta ben bile o gün titredim. Ben ki 7 yıldan bu yana onun can dostu, musahibi, yoldaşı, sırdaşı, muhafızı, velhasıl her şeyiydim. Tebriz'de birbirimize kol kanat olurken aramızda oluşan kardeşlik hukukunu tarif edemem. İkiz kardeşim Hasan beni affetsin. Onun bu samimiyetine ikimizi feda ettim. İçimi titreten bu en büyük yaraya onun uğruna katlanıyorum. Bu mülakattan sonra artık yakınında bulunmak ateşte yaşama döndü. Sultan olduktan sonra şiddete başvurması eksik olmadı. Üstelik bunu devlete hükmetmenin bir gereği gibi görüyor. Belki de yönetme gücü denen şeyi böyle anlıyor, kestiremiyorum. Düzen istiyor, her şeyde her an tıkır tıkır işleyen bir düzen istiyor ve bunun hilafına en küçük hareketi bile en büyük ceza ile cezalandırıyor. Bana gelince, onun sultan olduğu günden bu yana kendimle kavga halindeyim. Ruhumda çatışmalar var. Şah kulunun baba yurdumda gerçekleştirdiği isyandan sonra kim olduğumu, kime hizmet ettiğimi, kiminle yaşadığımı tekrar tekrar düşünüp duruyorum. Eski şehzademin, yeni sultanımın çevresinde yeni insanlar, yeni makam ve mevki sahipleri var artık. Elbette beni yine çok seviyor ama eskisi kadar benimle konuşmuyor, dertleşmiyor. Buna vakti de olmuyor zaten. Bu arada eski dostumuz Halimi Çelebi ile muhabbetimiz ilerledi. Sultanın şehzadelik dönemine ait hatıra ve sırlarını bir tek onunla konuşabiliyorum. O da zaman zaman güzel şiirler söyleyerek eski günlere dair beni teselli ediyor. Hasan hala rüyalarıma giriyor. Bana çok öfkeli olabileceğini düşündüğümden midir nedir? Bütün rüyalarımda buz gibi duruyor. Hayaliyle barışabilmek için bıyıklarımı uzatıp kendimi ona benzettim. Bunun için sultandan izin almak zorunda bile kaldım. Ona benzeyerek rüyalarımı kabus olmaktan kurtarırım zannediyordum, olmadı. Artık dayanamıyorum ve onu yeniden bulmam gerektiğine inanıyorum. Kendi kendime söylenip durduğum bir cümle edindim. Hasan'ın baba ocağımızı terk ederken söylediği cümle. Şah'a gitmeliyim. İstanbul'da yaşarken Şah'a gitmek hiç kolay değil elbette. Sultan Anadolu ülkesinde kendi tebaası olan Kızılbaşları, çocuk Şah'ın siyasi emelleri için kullanmasına tahammül edemiyor. Bunun için Kızılbaşlığın bir ayrımcılık olarak ortaya sürülmesine ise hiç razı değil. Çünkü kendi tebaasının Kızılbaş veya Sünni olduğunu değil, devlete baş kaldırıp kaldırmadığına göre işlem yapıyor. Devlet menfaatinin zedelendiği yerlerde bunu yapan her kim olursa olsun, ister Sünni, ister Kızılbaş, ister Ermeni, ister Kürt, cezalandıracağını buyuruyor ve elbette ki cezalandırıyor. Ona göre bir hükümdar tebaasını oluşturan bir Ermeni veya Arap, bir Kürt veya Gürcü arasında ayrım yapmayacağı gibi, Sünni veya Şii, Hanefi veya Maliki arasında ayrım yapmamalıydı. Ayrım devletin aleyhine çalışanlarla lehine çalışanlar arasında olabilirdi ve aleyhinde olanların şiddetle cezalandırılmaları, habis vücutlarının bir an evvel yeryüzünden kaldırılmaları gerekirdi. Kızılbaşlar hakkındaki istihbaratı genişletirken meseleye böyle bakıyordu. Şah kulu ayaklanmasının kara bulutları dağılmadan Anadolu'da Kızılbaşların yer yer kalkışım haberleri gelmeye başladı. Sultan elbette hepsi için Şah İsmail'e diş biliyor. Dün Anadolu Kazaskeri Efendi'yi huzuruna aldırtıp Kızılbaşların kontrol altında bulundurulmaları gerektiğini, Anadolu'da Kızılbaş oymakları arasında dolaşan Nur Ali Halife adında bir Şah müridinin yaptıklarının takip edilmesini ve gittiği yerlerde fitne çıkaracak olursa tepelenmesini söyledi. Meğer bu Nur Ali aslen Anadolu erlerinden, bizim oralardan bir yiğit adammış. Gençliğinde Şah İsmail'in halifelerinden olmak üzere Erdebil'e gitmiş. Şimdi de Anadolu'ya Kızılbaş taliplerini teşkilatlandırmak, onları yönlendirecek sofuları ve dedeleri tespit ve tayin etmek, sonra da Şah'ın yanına gitmelerini sağlamak için gelmiş. Bütün bu istihbarat ve yoklamalardan sonra artık İstanbul'da Kızılbaş olmak, kelle koltukta gezmek haline geldi. Yıllar önce Şeyh Haydar müritlerine 12 imamı temsilen 12 dilimli tacı giydirdiğinde bunun ileride canlara mal olacağını bilmemişti şüphesiz. Bugün devran Akbaş Osmanlı'dan yanaydı. Sultan bir vakitler Sünni Yeşilbaş Özbeklerin başına gelenleri, şimdi Kızılbaş Şiilerin burnundan fitil fitil getirmekten söz ediyor. Öyle ki Kızılbaş adını taşımak daha birkaç sene evveline kadar göğüs kabartan bir şeref iken, şimdi halk arasında öyle iğrenç hikayeler yayıldı ki, Kızılbaş olmak ayıplanan, tahkir edilen, küçümsenen ve hatta alaylı gülümsemelere sebep olan bir baskı unsuruna dönüşüverdi. Kızılbaşlık da Sünnilik de bir kabile asabiyeti kazandı. Bağnazlıklar haç safhaya çıktı. Gerçi ben ve benim gibi Kızılbaşlar hakikati biliyor ve bunların pek çoğunun Osmanlı Devleti'nin Safavi siyaseti gereği uydurulmuş olmasına üzülüyorduk. Ama bazı kendini bilmezler, Kızılbaşlar da yaptıklarıyla sultanı haklı çıkarmaya devam ediyorlardı. Hele Kızılbaş kelimesine ahlaki yönden bozukluk anlamı yüklenmesi tahammül edilebilir gibi değildi. Bir takım insanlar Sünni halk arasında kasıtlı olarak Kızılbaşların itibarını düşürecek işler yapmayı kendilerine vazife edinmiş gibiydiler. Onları Kızılbaşlara karşı kışkırtan gizli bir irade olduğu belliydi. Birkaç yıl içinde Kızılbaşlara atılan iftiralar akıl almaz boyutlara ulaştı. Bunların hepsi de akla ve mantığa aykırı hikaye ve rivayetlerdi üstelik. Sonunda Sünni halk hafif meşrep birini tanımlamak için Kızılbaş'tır ve selam diyecek noktalara vardı. Sultan Mani Gaza ise onunla Gaza meşhurudur. Hükmünü diline pelesenk edinmiş, Avrupa'ya Hristiyanlar üzerinde cihat açacağı zaman sırtından vurulma endişesi taşımak istemediğini söyleyip duruyordu. Son 6 aydır Anadolu'da Şah İsmail'e yakın duran ne kadar Kızılbaş var ise 7'den 70'e yoklama defterine yazdırtmış, kontrol altında bulundurulmalarını emretmiş. Safavi devleti üzerine yürümeden evvel Anadolu'da Kızılbaş halifeleri, serdarları, dedeleri ve talipleri susturmak gerektiğini düşünüyordu. Hocaların verdikleri fetvalar ve halk arasında yayılan hikayeler ile Kızılbaşlığı kötü göstermek de bunun bir parçasıydı. Safaviler lehine söylentiler çıkaran ve bu söylentilere alet olanlar fıkhen bâi olarak değerlendiriliyor. Fıkıhta bâiler için belirtilen hükümlerin onlar için söz konusu edilmesi için hocalar teşvik ediliyordu. Pek çok kızılbaş oymağı, Şah'ın Tebriz'e girdiği zaman Sünnilere reva gördüğü ölümlerin kendileri içinde bir misilleme ile aynen tekrarlanacağından korkmaya başladılar. Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Efendi ile Müftü Nureddin Sarıgür Kızılbaşlık aleyhine şiddetli fetvalar verirken, aslında biraz da Osmanlı'daki siyasi gücün talebi doğrultusunda hareket ediyor gibiydiler. Kızılbaşların öldürülmelerinin caiz, mallarının helal ve nikahlarının batıl olduğunu söyleyen din adamları, bunu gerçekten inanarak mı söylüyorlardı, yoksa devleti yönetenlerin baskıları yahut iştah kabartan tekliflerine tamah ederek mi? İnsanlar şüphedeydi. İster inansınlar, ister baskı ve menfaat yüzünden bu fetvaları vermiş olsunlar. Onların görüşleri ortalığa bir din emri gibi yayılınca devletin vazifelendirdiği bazı adamlar iştahla kızılbaş avına çıktılar. Hatta bazıları bunun daha evvel Şah İsmail'in Tebriz'e girdiği zaman yaptığı Sünni katliamına bir misilleme olduğunu açıkça söyleyip halka zulmetmeye, masum komşularını ihbara yeltendiler. Sultanın yoklama defterindeki rakam bu süreçte birdenbire kabardı ve bütün Osmanlı yurdunda 14 bini buldu. Çok geçmeden bu 14 bin insanın yarısı kış ortasında yerlerinden sürüldü. Direnen diğer yarısı da Şah'ın Sünnilere yaptığını yapıyoruz denilerek ellerinden ve bacaklarından biri çaprazlama kesilmek yoluyla cezalandırıldılar. Tabii bunların çoğu tıbbi yetersizlik yüzünden öldüler. Sürgüne gidenlerin bir kısmı da yollarda telef oldu. Eşkıya baskınına uğradı. Beraberlerinde taşımayı umdukları yükte hafif, pahada ağır ne varsa çeteler tarafından ellerinden zorla alındı. Hatta bunun için ıssız yerlerde baskına uğrayıp boğazlandılar. O günlerde sultana isyan etmek, sürdüğünüz insanlar benim anam ve babamdır diye suratına karşı haykırmak geldi içimden. Kızılbaşları tedip ve tenkil için giden askerlerin çok acımasız davrandıkları haberleri kulağıma geldikçe de sultana lanet ederek çekip Şah'a gitmeyi düşünüp durdum. Anadolu'da komşu komşusunu, rakip rakibini, düşman düşmanını ihbar ederek cezalandırılmalarına sebep oluyordu. Hatta kızılbaş olmayanlar bile kızılbaştır diye yaftalandığı günler geldi. Sultanın adı kızılbaşlar arasında kanlı Selim, zalim Selim diye anılmaya başlandı. Onun kızılbaşlara reva gördüğü bu takip kendiliğinden bir katliama dönüştü ve 9 bine yakın can telef oldu. Çok insan sakat kaldı, hayatları karardı, yuvalar yıkıldı, ocaklar söndü. 9 bin canın telef edilmesi Anadolu'nun üretimine de, dengesini de bozdu. Şaha gidenlerin bozduklarından daha ziyade bozdu. Canlar ucuzladı, insanın değeri azaldı. Hatırlıyordum. Hasan da bir zamanlar Tebriz'de yaşananları anlatırken böyle şeyler görerek üzüldüğünü söylemişti. Şaha gitmenin bu gerçeği değiştirmeyeceğini biliyordum ama elimden bir şey gelmiyordu. Hiç olmazsa yapılanları görmezdim. Rıza için sık sık Şah'ı tepeleyip sırtını sağlama almaktan bahsediyor. Dedesinin Uzun Hasan üzerine yürümesini de buna misal vererek Şah'ın tenkili için her tedbire acımasızca başvurmaktan söz ediyordu. Tebriz'den gelen haberlerde öfkesini artırıyordu. Şah İsmail'in yıldızının gittikçe yükselmesine, devletinin büyüdükçe büyümesine asla tahammül gösteremiyordu. Üstelik Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde isyanlar çıkartacak Şah, halifelerinin arka arkaya gelmesini, hatta İstanbul'a kadar girmelerini bir meydan okuma olarak yorumluyordu. Yakalananları derhal öldürtüyordu ama yakalanmayanlar, onlar kim bilir Şah'a nasıl haberler yolluyor, hangi sırları güvercin kanatlarında Tebriz'e uçuruyorlardı. Sultanın devletini sarılmış hissetmesi biraz da bundandı. Nitekim Şah'ın gizli halifeleri en son olarak İstanbul'un bozahane ve meyhanelerinde Yeniçeri Ocağı'nda sultanın yaptıklarıyla ilgili çelişkili haberler yayıp asker arasında ikilik çıkarmaya başlamışlardı. Bazıları da bahçe kapısının çardaklı bahçelerinde Fatih Camii civarında avuç avuç para dağıtarak Osmanlı devlet adamları hakkında asılsız haberler ürettiriyor, halk arasında itibarlarını zedeliyorlardı. Üstelik bunların sayısı bir iki değildi ki. Dün yine Sultan Hazretlerine Kılıç Abdal adlı bir kızılbaş emrini yakalayıp Baba Cafer zindanına koydukları haberini getirdiler. Dediklerine göre Şah onu 3 hafta önce sultana suikast için göndermiş. Şimdi sultan onun boynunu vurdurtur. Eğer merhamete gelirse konuşması için önce tırnaklarını mengeneyle söktürtür. Ardından dilini kestirip Şah'a göndertir. Sultan beni gördükçe gönlümü almaya çalışıyor. Bir defasında yaptıklarını tasvip etmediğimi yüzüne söyleme cüretini gösterdim. Beni kovmasını istiyordum. Ama o beni teselli etmeye çalıştı. Yine de siyaseten kendime düşman saymam gereken annem ve babamdan haber alamadıkça, kanlım gibi görmem gereken Hasan'dan haber alamadıkça ona eskisi gibi yakın duramayacağım. Sultan Beyazıt'ın cenazesi kabrine konulduğu ve İstanbul'da herkesin karalar giydiği günden bu yana 2 yıla yakın zaman geçti. Dün Asi Şehzade Korkut'un da öldürüldüğü haberi ulaştı sultana. İktidarda bir ortağı yahut rakibi kalmadı artık. Yeniçeri bir sefer için sabırsızlanıyor. Atlar rüzgar gibi esmek, sahralar gümbür demek, mehterler çalmak için gün sayıyor. Ve tabii sultan da, peki ama onun aklındaki planları kim bilebilir ki? 16. Sultan. Özdeyiş içindeki elemli halimi kimsecikler anlamaz. Belki feleğin canandan ayırdığı biri beni bir parçacık anlar. Selimi. Bu bab, Eleşkirt'te sultanın çadırına ok ve kurşun atılması üzerine askerlerini payladığı ve geçilen yollarda olan hadiseler beyanındadır. 4 Ağustos 1514. Can Hüseyin yine soyladı, bakalım ne soyladı. Şah'a gidiyorum ve bilmiyorum nasıl bir gidiş bu. Sultan ile Tebriz'e yaptığımız eski seyahatimizi hatırlayarak ve bir gün yeniden buralara geleceğimiz ve güzel günler geçireceğimiz andını hatırlayarak mı Şah'a gidiyorum, yoksa Şah'a kul olmak için mi? Hasan gibi bağlanmak için mi? Hasan'ı geri almak için mi? Şah'a gidiyorum. Dün Şah'ın satranç oyunundan sonra sultana verdiği zümrüt kaşlı yüzük geldi hatırıma. Son olarak sultanın Uzun Hasan Camii'ne giderken elinde görmüştüm. Neden bilmiyorum. Bu yüzüğü merak ettim birden. Şimdi bu yüzüğü hatırladığım için mi Şah'a gidiyorum, yoksa anacığımın hatırına mı? Hasan'la birlikte henüz yalın ayak yeşil çimenlerde kuzuları otlatıp yamaçlardan mantar toplayarak eve döndüğümüzde anacığımın, "Ah benim kuzularım, bir gün civan yiğitler olup Şah'a gidecek kuzularım," dediği için mi? Olanlardan sonra bu sözü artık kalbimden çıkaramıyorum. Üzerini örtemiyorum. Şah'a gidiyorum. Yoksa bütün sefer boyunca gece ve gündüz bu ses ile sultanın icraatları arasında çatışmalar yaşayarak uykularım ve huzurum kaçtığı için mi? Ne yapacağımı bilemediğim için mi? Belki Şah'a gidince bilebilirim. Şah'a gidiyorum. Yoksa sultandan kaçmak istediğim için mi? Teke vilayetindeki güzel köyümüzde ırgat babamın şerefli hatırasına sahip çıkmak için mi Şah'a gidiyorum? Yoksa Safevi yurdunda şeref arayan bir bey olmak için mi? Acaba ben orada bir bey olabilir miyim? Düşüncelerimden beni sultanın gür sesi uyandırdı. Kurtlarım, şahbazlarım, bugün size söyleyeceklerimi hiç söylememiş olmayı yeğlerdim. Ama güceniyim, çok güceniyim. İşte bu yüzden her ne ki söylerim, dikkatle dinleyesiniz. Ben ki Sultan Selim'im ve siz ki Sultan Selim askerlerisiniz. Düşmanımız Şah İsmail eğer askerini böyle bir yola soksa, onlar şahları için köpüren sele, yanar ateşe hiç itiraz etmeden giderlerdi. Şah kes dese, çocuklarını kendi elleriyle keserler, Şah öl dese, 1000 kez dirilip yeniden ölürlerdi. Siz ise karar verme hakkını evvelce bana bırakmış iken, şimdi maksadımıza mani olur, otağıma ok atar, kurşun sıkarsınız. Sorarım size, kulluk töresi bu mu, yiğitlik adeti bu mudur? Sultana bağlılık iddiası yalnızca lafta mıdır? Çoluk çocuk derdi ve endişesiyle eli bağlı olanlar, evlerinde rahat döşeklerinde düşünenler, işte yol geri gitsinler ve döşeli konaklarında rahat etsinler. Biz bunca yolu gayemiz hasıl olmadan dönelim diye gelmedik. Biz henüz kastettiğimiz yere varmadık. Düşmanla karşılaşmadık. Dönmek ihtimalimiz yoktur. Dönmek ihtimalimiz dinden dönmek gibidir ve dahi bunu düşünmek bir ham hayaldir. 15. ayrımın sonu sayfa 155, devamı 16. ayrımda.